Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Erkam Radyomuzdan, Bir Alim Bir Eser programımızdan hepinizi selamlıyoruz. Aziz dostlar, geçen hafta başlangıcını yaptığımız, epeyce de üzerinde durmaya gayret ettiğimiz bir eserimiz vardı. Bu eserimizi takip etmeye bugün de inşallah dilimizin döndüğünce, gönlümüzün el verdiğince, halimizin bize müsaade ettiğince efendim devam edeceğiz. Bu eserimiz neydi aziz dostlar? Meşhur alim Ragıp el İsfahani'nin Erdemli Yol diye tercüme edilen Ziriya kitabı. Ez-Ziriya meşhurdur. Erdemli Yol diye İz Yayıncılık tarafından tercüme edilmiş. Efendim çok da güzel bir nüsha baskısı, fevkalade güzel, benim çok hoşuma gitti. Bunu sizlerle mümkün olduğunca, programımızın el verdiğince efendim paylaşmaya gayret ediyoruz. Programın kitabın 7 fasıldan oluştuğunu ifade etmiştik. Ragıp el İsfahani ile ilgili bazı göndermelerde bulunmuştum. Efendim nasıl bir zat olduğuna dair bazı ufak tefek göndermelerim olmuştu ama daha çok kitaba ve sizin mütalalarınıza efendim havale etmiştim. Lütfen araştırınız, bakınız, dikkatle tetkik ediniz demiştim. Buradan biraz ödev verme gayreti içinde oluyorum zaman, belki gayretkeşlik de diyebilirsiniz. Bunu bendenizin hocalığına sayın. Serde biraz hocalık var. Böyle talebelerimize vakti zamanında nasıl ödevler verip onları çalıştırıyorsak, sizleri de galiba öyle biraz hayal ediyoruz zihnimizde. O alışkanlık devreye giriyor. Affımızı rica ederiz hatamız varsa. Efendim 7 fasıldan oluşuyor dedik. Biz 1. fasla başlangıç yapmıştık. İnsanların halleri, güçleri, erdem ve ahlakı diye bir genel büyük başlık. Daha sonra da Ragıp el İsfahani'nin çok isabetle, efendim mantığı da gözeterek, muhakeme ve mantık, sadece duygu köpürmeleriyle giden bir düşünce haritası, tarzı, üslubu değil, duygu köpürmeleri, duygu ayarmaları diyorum ben. Hayır, mantıkla, muhakemeyle duygunun etle kemik gibi iç içe geçmesi yerinde tefekkürü doğuruyor ve insanlara isabetli bir mürşid olabiliyor, yol gösterici olabiliyor. Efendim, her kitap irşat kitabı değildir. Bunu baştan bir teslim edelim. Çok özellikli, derinlikli, manidar olur ama irşada müsait değildir. Dolayısıyla hem derinlik, hem muhteva, hem irşat. Bu birleştiği zaman Aliül Ala diyoruz. Mesela işte İmam Gazali Hazretleri'nin eserlerinin pek çoğu böyledir efendim. İrşat kitabıdır. El an irşada devam eder. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin eserleri bir irşat kitabı olamayabilir. Çünkü çok hususidir, çok has dairede bir kısım insanların istifadesine medar olabilir diye vakti zamanında bazı tahlillerde haddimi aşarak yapmış idim. Şimdi ne diyordu bize Ragıp el İsfahani? İnsanlar yolcudur. Bu dünya da bir istikrar yeri değil, gelip geçme yeridir. Dünya bir penceredir, bakıp geçersin. Kişinin ömrü yolculuk mesafesi, yılları, molaları, ayları, fersahları, günleri, kilometreleri, nefesleri, adımları gibidir diye çok güzel bir benzetme de bize yapıyordu. Ardından efendim size yine o 1. kısımda Nur Suresi 35. Efendim hani ayette geçen ifadeler var, meşhurdur biliyorsunuz. İşte yağ kelimesi vardır, lamba vardır, misbah, züccace diye geçer. Ondan sonra o Nur Suresi 35'in de bir küçük tefsirini aslında sunmuştu bize. Tekrar etmek istemiyorum. 1. programımıza müracaat etmenizi istirham ederim. Arşivden Erkam Radyo arşivinden Bir Alim Bir Eser programından bulabilirsiniz. Oradan bakmanızı rica ederim. Arkadaşlarımız yüklüyorlar belli aralıklarla, ihmal etmemeye gayret ediyorlar. Şimdi kaldığımız yerden yürüyelim istiyorum. Efendim diyor ki bir başka açıdan baktığımızda dünya ehlinin haline konumuzu hatırladık. Dünya ehlinin haline bir başka açıdan baktığımızda insanı bir çiftçi olarak da görebiliriz. İşi ekip dikmek, dünya ise çiftliğidir. Ölüm anı bir anlamda hasat mevsimi olup hemen ardından ahiret gelecektir. Bendenizin burada ahireti anlamada sunduğu bir perspektif vardı. Onu lütfen hatırlayınız. Efendim dünyanın bitiminde ahireti düşünmek yaygın bir anlayıştır. Evet ama ulemanın, udebanın, urefanın ve hükemanın, ne derseniz diyeyim fudelanın, bunların pek çoğu isabetli ve derinlikli olanları dikey ahiret algısına sahiptirler. Yani şimdi ve burada yaptığımız her amel ahirete bir şekilde intikal ediyor. Ya hayırla intikal ediyor ya da efendim ebter olarak intikal ediyor. Kesik, karanlık noktalar olarak intikal ediyor. Bu da ya cenneti ya cehennemi inşa ediyor diye bir tahlil sunmuştuk. Lütfen onu da hatırlayınız. Devam edelim. Bu nedenledir ki Yüce Allah şöyle buyurmuşlar. Her kim ahiret ekinini isterse onun ekinini artırırız. Çok güzel. Her kim de dünya ekinini isterse ona da veririz. Ona da onu veririz. Ama ahirette hiçbir nasibi olmayacaktır. Şura suresi 20. ayetin meali. Efendim ayetin kendisi değil, meal. Şimdi burada ahiret ekinini mi istiyoruz, dünya ekinini mi istiyoruz? Rabbimiz bize taahhüt ediyor. Hangisini istersen diyor, ahiret istersen artırırım, dünya istersen de veririm. Artırırım demiyor da, veririm. Ama diyor, ahirette nasibin olmayacak, tercih senin. Demek ki insan bir tercihle karşı karşıya. Dünyevi gibi gözüken amellerini dahi uhrevi bir ekine ne yapabilir? Değiştirir, dönüştürebilir. Yaklaşım tarzı, niyeti, bakış açısı ve olayları ele alma üslubuyla, yapış üslubuyla, ihsan üzere davranışıyla ahiret ekinine dönüştürme kimyası ve dahi simyası mevcuttur diyoruz efendim. Aziz dostlar, nasıl harman yerinde ölçüler, tartılar, bekçiler, katipler, şahitler ve mal sahipleri varsa ahirette de öyledir diyor. Rahib el-İsfahani. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kıyamet günü adil terazileri koyarız. Hiçbir nefse haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bile olsun onu veririz. Hesaba çekiciler olarak biz yeteriz. Muhakkak ki üstünüzde değerli yazıcı bekçiler vardır. Ne yaptığınızı iyi bilirler. Peygamberler ve şahitler getirilir. Aralarında hakka uygun olarak hüküm verilir. Efendim sırasıyla Enbiya suresi 47, İnfitar 9 ve Zümer 69 meraklısına. Aziz dostlar, harman yerinde nasıl ekinin elenmesi, taş ve kumdan ayrıştırılması söz konusuysa, ahirette de aynı şekilde iyiliklerle kötülükler birbirinden ayrılır. Bu tabii köylülük kültürünü, yaşam tarzını yaşamış olanlara daha çok hitap eden bir örnektir. Eski kitaplarımızda bu tür örnekleri aslında güncellemek lazım. Yani günümüz insanına ekin yeri falan dediğinde pek algılamıyor günümüz nesli. Ya nasıl birbirinden ayrılıyor ve çünkü görmemiş ki harman yeri nedir? Harman yerinde ekin nasıl bir tanesi başağından, sapından ayrılır. Ondan sonra nasıl olur? Bunları yaşamamış. Bizim gibi yaşayanlar ancak bunu daha çok tasavvur edebiliyor. Diğerlerinin tasavvuruna yaklaştırıcı misaller bulmakla da mükellefiz diye bir ödev vazife çıkarıyorum hepimiz adına. Evet, şimdi diyor ki Yüce Allah bu meyanda buyurdu ki bu Allah'ın temizliği temizi kirliden ayırması ve kirlileri üst üste koyup hepsini yığarak cehenneme yerleştirmesi içindir. İnkar edenler cehenneme toplanacaklardır. İşte onlar kaybedenlerdir. Efendim bu Batı'nın bize bugün popüler kültürle dayattığı meşhur winner ve loser kültürünü bu çerçevede anlamamız lazımdır. Yani kazanan kaybeden denklemi vardır ya. Biliyorsunuz Amerikan kültürü özellikle maddi başarı gösterememiş insanları loser olarak görüyor. Kaybedenler kulübünün üyesi gibi bakıyor ve onları aşağılarlar. Müthiş bir yıkım vardır. Yani gayri fotojenikseniz, efendim kilonuz biraz böyle fazlaysa, görselliğiniz çok böyle âlâ işli değilse, kariyer olarak maddi yıllık gelir imkanı olarak düşükseniz falan size hep bir loser, kaybeden gözüyle bakılır. Hayır, bizim kaybetme, kazanma paradigmamızı yani ölçümüzü, prensibimizi yeniden şu az önce arz ettiğim ayet-i kerimelere mihenk yaparak, ayet-i kerimeleri mihenk yaparak, onların mihengine vurarak anlamamız lazımdır. Bakın ne diyor, bir daha söyleyelim. Bu Allah'ın yani o harman yerinde ayrıştırma yapılması gibi. Bu Allah'ın temizi kirliden ayırması ve kirlileri, fıtratını kirletenler, aklını kirletenler, gönlünü kirletenler, efendim tertemiz düşünce sayfalarını, zihin sayfalarını kirletenler, ailesini kirletenler, her şeyi kirleten diyebiliriz. Efendim bu kirlileri üst üste koyup hepsini yığarak cehenneme yerleştirmesi içindir. İnkar edenler cehenneme toplanacaklardır. İşte onlar kaybedenlerdir. Kaybeden budur. Evet. Yani ahiret ekseninde kaybetme kazanma ölçüleri geliştirmemiz lazımdır diye düşünüyorum. İnkarcıların amelleri hakkında ise şöyle buyurulmuştur. İnkar edenlere gelince onların amelleri susuz birinin su sandığı bir vaha serabı gibidir. Seraba benzetiyor. Oraya vardığında bir şey bulamaz. Rablerini inkar edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Yaptıklarından dolayı hiçbir şey elde edemezler. Bu benzetmeler harika dostlar. Kur'an'daki bu mecazi, bu istiareleri, bu benzetmeleri çok iyi anlamak lazım. Mecazi bir zihin yapısına sahip olamayan insan Kur'an'a muhatap olamaz. Muhteşem mecazlar var bakınız. Meseller var biliyorsunuz, istiareler var. Bunları iyi hissetmek lazım. Kur'an'ın edebi tasviri çerçevesinde kaleme alınmış eserler vardır. Efendim bu eserlere bu gözle bir tekrar bakmak lazım. Mecazi algıyı genişletmek için bakmak lazımdır diye düşünüyorum. Rablerini inkar edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Yaptıklarından dolayı hiçbir şey elde edemezler. İşte bu uzak sapıklıktır. Çok bariz net bir sapkınlıktır. Yaptıkları her ameli ele alır, toz duman ederiz. Yani böyle savururuz adeta diyor. Şimdi ahireti için amelde bulunanın ameli ise her iki alemde de bereketli kılınmıştır. Onun tartısı tamdır ve sahibi için ebedi azık olur diye bize beşarette, müjdelerde de bulunuyor yazar. Daha doğrusu alim Ragıbel İsfahani oradan da bir müjde çıkarıyor. Yani hepten gam, kasavet, ümitsizlik hakim olmasın, enseyi karartmayalım diye ümit tarafına da bir vurgu yapıyor. Efendim dünyevi işler söğüt, zakkum veya Ebu Cehil karpuzu gibi ağaçlara benzer. Baharda yaprakla doldukları görülür ama hasat mevsimi geldiğinde kıymetli bir meyveleri olmaz. Bu ağaçların mahsulleri harman yerine getirildiğinde para etmez. Ahiretle, ahiret çerçevesinden muhatap olunmuş dünyevi ameller ise dönüştürülmüş. Yani dünyalık gibi gözüken ama bizim ona yaklaşım tarzımızla, niyetimizle, bakış açımızla uhrevileştirilmiş ameller ise böyle anlamak istiyorum ve öyle yorumluyorum. Ahiret amelleri ise asma veya hurma ağaçlarına benzer. Kışın pek hoş olmayan görünümlerine rağmen hasat mevsimi geldiğinde mahsul ve azık olarak çok faydalıdırlar. Onlardan hem o mevsim hem de sonrasında faydalanılır. Yüce Allah bu manayı işaret ederek şöyle buyurmuştur aziz dostlar. Allah'ın hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsınlar diye Allah onlara misal gösteriyor. İbret için. Misal ibret içindir. Çirkin bir söz de yerden koparılmış kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Dikenli bir çalı. Kötü sözün dikenli, yelde savrulan, sağa sola takılan bir çalıdan ne farkı vardır diye bize adeta bir mecazi tablo çiziyor. Dünyanın süsleri görünüm bakımından güzel ancak muhteva bakımından çirkin oldukları için Yüce Allah bunlara kanarak aldanmayı yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Yani geçimliği bol olanlara, imkanı bol olanlara göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır. Sana rızık olarak verdiğini gör. Buna razı ol. Bakın bu bugün çok yaygındır. Maddi imkan açısından bolluk içinde olanlara insanların nasıl böyle imrenerek, gıpta demeyeceğim çünkü, imrenerek, hasetle, kıskanarak, ah ne kadar şanslılar, görüyor musun bir de benim hayatım vesaire diye, kendi elindeki Allah'ın verdiği rızıkları adeta küçümsercesine, değersizleştirircesine, bunu dille ifade etmiyor olabilir. O bakışın kendisi bizzat değersizleştirmedir. Efendim, böyle baktıklarını çok göreceksiniz. Çünkü daha evvel de arz ettiğim gibi, sistem tersine dönmüştür zamanımızda. O da nedir? Manevi konularda yukarı bakacağımıza, maddi konularda yukarı bakıyoruz. Halbuki manevi açıdan zengin, manevi açıdan imkanı bol olan insanlara gıptayla bakmamız lazımdır. İlmi senden fazla, yukarı bak. O manevi seviyeye gelmeye çalış, gayret et. İrfanı senden fazla, hüneri senden fazla, yeteneği fazla, ahlakı, edebi, efendim, bütün bunlar senden daha üst düzeyde, fazileti. Bunlara bakman lazım, yukarıya. Ama biz maddi konularda yukarıya bakıyoruz. Evi daha fazla, arabası daha fazla, şunu fazla, ıvırı fazla, zıvırı fazla. Şimdi bunlarda baktığımız zaman ne oluyor? Bu haseti doğuruyor, kıskançlığı doğuruyor. Hatta kitlesel bazda ne oluyor? Bir çatışmaya, sınıflar arası çatışmaya kadar iş gidebiliyor. Zengin ve fakir arasındaki uçurumların çok keskinleştiği toplumlarda bir çatışmaya kadar bu gidebiliyor efendim. Evet. O yüzden son zamanlarda biliyorsunuz ekonomiyle maruf, ekonomik yönüyle ekonomide belirleyici patronlar kulübünden bir kişi paylaşan zengin tipinden bahsetti. Yani çok kazananların mutlaka paylaşması lazım. Yoksa dünyada adaleti temin edemeyeceğiz, savaşları ve saldırıları, terörü yok edemeyeceğiz mealinde bir açıklama yaptı. Bu bir itiraftı aynı zamanda. Evet, yani geç kalınmış bir itiraf. Çok kazananlar hırsla hep kazanayım, kimseyle paylaşmayayım dediklerinde bu tabii sosyal karmaşaları da ne yapıyor? Beraberinde getiriyor diye çok rahat söyleyebiliriz. Efendim, ardından insanın mahiyeti ve oluşumu konusuna, insanın güçleri, aslında bu güçleri demek değil, kuvveleri, insanın potansiyeli, insana yerleştirilmiş olan bir takım kabiliyetler, donanımlar, özellikler manasındadır. Yoksa insanın kas gücü falan gibi lütfen anlamayalım. Biz güçleri deyince günümüzde başka türlü anlıyoruz. Bizim bu klasiklerimizdeki güç kavramı kuvve manasındadır. Onu da bilmek gerekir efendim. Şimdi insan gözle idrak edilebilen bir beden ve basiret gözüyle idrak edilebilen bir nefsten oluşmuştur. Yüce Allah ayet-i kerimede bu ikisine de işaret ediyor. Muhakkak ben balçıktan bir beşer yarattım. Ona şekil verdikten sonra ruhumdan üfledim. Haydi önünde eğilin. Meleklere hitaben. Ayette ruh ile nefse işaret edilmektedir. Ruhun yüce Allah'a izafeti de onun değerini göstermektedir. Nefhayı ruh meselesi, ruhun üflenmesi. Evet, şimdi nefslerinizi verin buyurduğunda Enam suresi 93'te, burada zikredilen, söylenilen nefsler ile kastedilen aynısıdır. Nefsin insandaki varlığı delil gerektirmeyecek kadar açık bir husustur. Onu inkar edene ve bilmeyene, bilmeyen cahile şu bilgi hatırlatılır ki, bedende var olan hayat, hareket, duyu, öğrenme, fikir belirtme, temyiz, ayırt etme gibi fiillerin tümü nefs sayesinde meydana gelmektedir. Beden nefs ile tasarrufta bulunur, onun sayesinde taşıyıcı, güzel ve hoş bulunarak sevimli olur. Yani insanın mahiyetindeki bu ikili tarafı bize vurguluyor ve hangisini kuvvetlendirdiğimiz, hangisini geliştirdiğimiz noktasında dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Geçmiş ümmetler hakkında şöyle denirdi diye bir ilavesi var Ragıb el-İsfahani'nin. Her kim yaradanı inkar ederse, inatla inkar ettiği için lanetlenir. Nefsi inkar ederse cehaletin nedeniyle lanetlenir. Yüce Allah'ın eski ümmetlere indirmiş olduğu kitaplardan birinde şöyle yazılı olduğu nakledilmiştir. Ey insan, kendini tanı ki Rabbini tanıyasın. Allah Resulü de bu meyanda şöyle buyurmuştur. Rabbini en iyi bileniniz, nefsini en iyi bileninizdir. Evet. Allah Rabbimizin hitabını bir de hatırlayalım. Allah'ı unuttukları için Allah'ın da nefslerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Haşr suresi 19. Görüldüğü üzere ayet-i kerimede anılan kimselerin Rablerini unutmuş olmaları nefslerini de unutmuş olmalarına delil olarak sunulmaktadır. Rabbini unuttuğunda kendini de unutuyorsun. Nefsinin bütün o maneviyata açık taraflarında köreltmiş, o pencereleri de kapatmış oluyorsun. Gökyüzüne açılan pencereleri kapatmış oluyorsun. Bu ne demek? Nefsin bu sefer alt katmanlarında yaşamaya başlıyorsun. Çünkü nefis tek katmandan oluşmuyor. Çok katmanlı bir apartman gibi ya da bir gökdelen gibi. Mahzenleri de var aşağı doğru. Bodrum katları da var, üst katları da var. Sen nefsinin hangi katmanında yaşıyorsun efendi? Eğer nefsinin ruhla olan temaşasını, muaşakasını, irtibatını kuruyorsan ve onu daima besliyorsan sen gök yüzüne en yakın en üst katlarda yaşıyorsun. Yani gökyüzünü gören ferah kısımlarda. Ama sadece ego boyutunda, haz boyutunda, zevk boyutunda, maddi hazlar boyutunda yaşıyorsan sen mahzendesin, aşağıdasın. Sen kubur fareleri gibi aşağıda yaşıyorsun diyor rahmetli Necip Fazıl'ın benzetmesini hatırlayacak olursak. Evet, şimdi hikmet ehli şöyle diyor. Yüce Allah insanı duyular ve akılla algılanan bir terkip içinde yaşadığımız aleme benzer bir yapıda yaratmıştır. Alemde var olan her şey onda da mevcuttur. O kadar ki şu bile söylenmiştir. İnsan küçük bir alem ve büyük alemin özetidir. Evet, insan mikrokozmozdur. İnsan alemi asgardır. Bütün kainatın özeti kendisinde hulasa edilmiştir. Dolayısıyla insanın böyle büyük bir mahiyeti var diye de ifade ediyor, bizimle paylaşıyor, söylüyor. Ve bunu efendim gündeme getiriyor sevgili dostlar. Şimdi efendim gönlüm istiyor ki küçük bir nefes arası verelim. Bu bir iki dakikadan sonra nefes arasından sonra bu tabii söylediklerimizi düşünürken bir yandan ardından devam edelim inşallah paylaşımlarımıza.
İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okumanın Aluca 28 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.
Evet sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra Yunus Emre'nin arifane söylediği o meşhur, dillerimizden düşürmediğimiz ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir diye başlayan Nutku Şerif'ini beraber dinledik. Tabii maalesef bu hitabı da ezbere indirgemişiz. İlim ilim bilmektir, ilim kendim ne demek şimdi sen? Kendini bilmezsin ya, nice okumaktır diyor. Bunun üzerine baştan sona program yapmak lazım efendim. Saatlerce konuşmak lazım. İlimden neyi anlarız? Ondan sonra bilgi sahibi olmak ilim midir? İlim hangi noktada bize bir fazilet sunar? Hangi noktada sunmaz, sadece bir yük olur? Bütün bunlar üzerine kendini bilmeye dönüşen ilim nedir? Kendini bilmekten uzaklaştıran ilim nedir? İlim alime ve alime bizi nasıl çıkarır, çıkarırsa nasıl olur? İlmi oluşturan unsurların insandaki, insan mahiyetindeki karşılığı nedir? Yani bir derya, bunun üzerine saatler. Ama biz hemen ezberlemişiz, ilim ilim bilmektir diye ifade ediyoruz. Rica ediyorum şu ezberleri özellikle tefekkür alanından kovalım. Yani bu İslam ümmetinin çöküşünün en büyük sebeplerinden biri, yüzyıllardır aynı teraneleri tekrar ediyoruz ve aynı şekilde tekrar ediyoruz. Üzerine bir tuğla ilave etmeden Yunus Emre'nin şu yazdığı Nutku Şerif'in üzerine bizim 100 tane, 500 tane tuğla koymamız gerekirdi. Ama tekrar etmekten tuğla koymaya vakit bulamıyoruz. İnşaya vakit bulamıyoruz. Neyse, inşallah çabaya devam, duaya devam. Şimdi Ragıp el İsfahani, efendim Erdemli Yol diye tercüme edilen Zeriya, Ez-Zeriya kitabında şimdi insanların diğer canlılardan üstünlüğü bahsini gündeme getiriyor. Ondan sonra insan diyor, gerek bedeni gerek nefsi bakımından diğer canlılardan üstündür. Nefsi bakımından üstünlüğü akıl, hikmet, temyiz gücü ve feraset, basiret gibi özelliklerle donandığı düşünce gücü sayesindedir. Bakın insan üstün. E tamam da sende akıl yok, hikmet yok, temyiz yok, feraset yok, basiret yok, düşünme yok. E ben üstünüm. Bu laf. Bu sadece bir kuru üstünlük iddiasıdır. Üstünlük ancak bu vasıfları taşımakla mümkün olur. Bu vasıflar sende, bende potansiyel olarak var. Ama sen bunları mahzende çürütüyorsan, açığa çıkarmıyorsan, tohumları avucunda sıkı sıkı tutup da toprağa atmıyorsan, bunların sana üstünlük sağlamasından bahsedemezsin. Sana, bana. Diğer canlılar ise hemen hepsi duyu organlarına sahip olmalarına, hatta bazıları hayal edebilmelerine karşın düşünme ve ölçüp tartma, bilinen bir şeyden hareketle bilinmeyene ulaşma, olmayana ergi yöntemi diye mantıkta usul vardır. Eşyanın sebeplerini, illetlerini öğrenme gibi meziyetlerden yoksundur. Evet. Şimdi dolayısıyla üstünlüğümüzün nerede olduğunu bir kere daha bu ölçülere göre ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. Şimdi başka farklı görüşler de var tabii. Başka biri çıkıp şöyle diyebilir diyor Ragıp el İsfahani. Eğer insan bu kadar üstünse, Yüce Allah nasıl insan zayıf yaratıldı buyurmuş. Değil mi? Nisa suresi 28. İnsan zayıf yaratıldı buyurmuş ve onu zayıf görmüştür. Buna cevaben şöyle denir. İnsanın zayıflığı meleği alaya nispetledir. Yani yaradana, yaradanın vasıf ve sıfatlarına nispetledir. Çünkü onlar yeme içme gibi sıradan ihtiyaçlardan uzaktır. Meleklere nispetledir. efendim, diğer ruhanilere nispetledir. Yoksa insanların diğer kendisi seviyesinde veya aşağıdaki diğer varlıklara nispetle değildir diyor. Çok güzel bir izah ediyor. İnsanın zayıflığı meleği alaya nispetledir. Güzel bir cevap. Şunu bilin ki bu alemde var edilen her şey insan için var edilmiştir. Bunlar ya atlar, katırlar, merkepler gibi sırtına binilerek faydalanan şeyler veya İnekler, davarlar, meyve ve sebzeler gibi kendilerinden beslenmek suretiyle faydalanılan şeyler ya da otlar ve böcekler gibi insanın kendilerinden istifade ettiği faydalardır. İnsanın faydasını bilmediği şeyler de faydalı olmaktan hali uzak değildir. Ben şunun faydasını bilmiyorum, ne faydası var diyemez. Ondan sonra nitekim hikmet ehli bunların birçoğunun faydalarını sıralamışlardır. Bazılarımız ve hepimizin faydasını bilmediğimiz şeyler konusunda cehaletimiz de Yüce Allah'ın onları yaratma hikmetine zarar veremez. Asla. Faydasını bilemediğimiz nice şeyler vardır ki onların bilgisi bazı hayvanlara verilmiştir. Tıpkı balın ham maddesini potansiyel olarak barındıran ağaçlar gibi. Ondaki yararı bilme ve onu çıkarma görevi yalnız arıya verilmiştir. Değil mi? Arı terkibi kuruyor. Arı kimyayı oluşturuyor. Cehaleti yüzünden Yüce Allah'ın hikmetini inkar eden kimseye şu beyit ne kadar da layıktır ve ne kadar da denk düşer. Bana düşen heceleri bölüp kafiyeler düzmektir. İnekler anlamasa da derdi bana düşmez diye bir beyit paylaşmış bizimle kitabında Ragıp el İsfahani. Şimdi insanın üstünlüğü meselesinde çok önemli vurgular var. Bunu kısacık paylaşayım. Daha sonradan, çünkü üçüncü programda daha ilginç noktalara gideceğiz. İnsanların taksimi meselesi falan var. Onları da konuşacağız. Ama bugün süremizin el verdiğince gidelim efendim. Onun için uğraşıyorum. Şimdi insan olması itibariyle en üstün varlık olsa da kendisi ve aşağısındakilere nispetle, meleği alaya, meleklere, diğer manevi varlıklara falan göre değil. Olsa da bunun da bir şartı vardır. Bu şart kendisini insan yapan hususları gözetmesidir. Az önce söylediğim. Akıl, erdem, hikmet, basiret, feraset, fazilet bunları gözetmesidir. Bunlar da gerçek bilgi ve sağlıklı ameldir. İnsan bunlara ne kadar çok sahip olursa o kadar yükselir. Bu nedenledir ki şöyle denmiştir. İnsanlar yaptıkları güzel işlerin eserleridir. İnsanın yükselmesinin sebebi yaptığı güzel işlerdir. Yani bilgileri, işleri, güzel amelleriyle anılırlar. Nitekim bir konuyu bilen kimse güzel bir amelde bulunduğunda filan güzel etti demek adet olmuştur. Yani o amelde bulunması falanın onu güzel yaptığı ibaresiyle netleştirilmiştir. İnsanoğlu beslenme ve üreme bakımından bitki gibidir. Duyuları ve hareketleri bakımındansa hayvan gibidir. Tasarım ve görünüm bakımındansa duvardaki bir tablo gibidir. İnsanın üstünlüğü düşünmesi, nutku, diğer güçleri ve bunların gerektirdikleriyledir. O nutuk, o düşünme nasıl olacak? Hikmetli, ilimli, derinlikli, anlamlı, ferasetli, basiretli, fazilete hizmet eder tarzda olacaktır. Bu yüzden şöyle denilmiştir. Eğer dili olmasaydı insan da sıradan bir hayvan ve temsili bir suretten ibaret olurdu. İnsan ilim, konuşma ve anlama güçleri bakımından meleklerle aynı derecede iken beslenme ve üreme güçleri açısından hayvanlarla aynı derecededir. Bütün gayretini düşünceyi, bilgi ve amelle terbiye etmeye yönlendiren kimse meleklerin ufkuna yükselerek bir melek ve Rabbani olarak adlandırılmayı hak kazanır. Rabbani, Rabbani insan olmak. Kendindeki o meleki tarafı güçlendirmek, onu kuvvetlendirmekle meşgul olmak, o diğer hayvani tarafını güçlendirmek, onun hakkını vermek, ölmeyecek kadar yemini suyunu vereceksin. Bu. Onun haricinde Rabbani tarafı güçlendirmek lazımdır. Meleklerin ufkuna yükselerek Rabbanilerden olmak. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki bu değerli bir melektir. Yusuf suresi 31. Bütün gayretini bedensel zevklerin peşinde koşarak şehvi güçlerini artırmaya yönlendirenler, hayvanlar gibi yemekten başka bir şey yapmayan kimse de hayvanların ufkuna, daha doğrusu o derekesine itilmeye layıktır. Böyle biri ya öküz gibi taşkın, ya domuz gibi açgözlü, ya köpek gibi yalvaran, deve gibi kindar, kaplan gibi kibirli ya da tilki gibi kurnaz olur. Hayvani sıfatlar onda tebarüz etmeye başlar. Yahut bu sıfatların hepsini birleştirerek azılı bir şeytana dönüşür. İnsan şeytanlaşabilir mi? Evet. Şeytana pabucunu ters giydirebilir mi? Evet. Daha ileri gidebilir mi? Evet. Çünkü şeytanın bile durduğu, bunu ben söylemedim, kendiniz yaptınız dediği yerler vardır Kur'an'a bakarsak eğer. Evet, Yüce Allah buyurdu ki onlardan maymunlar, domuzlar ve tağutun köleleri yaptı. Maide 60. Bu gözle bir daha bakmak lazım. Şimdi insanın melekle hayvan arasında oluşu ve bunu aşmasında takip edeceği noktayı tabii gündeme getiriyor Ragıp el-İsfahani. Ardından da hemen insanın yaratılış gayesine vurgu yapıyor. Biz de bu yaratılış gayesini bugün hatırlatarak çok önemli olması münasebetiyle programımızı hitama erdirelim efendim. Şimdi insan olması bakımından diyor her insan diğerleri gibidir. Arz topraktan insanlar bir erkektendir. İnsanın gerçek önem ve değeri yaratılış gayesinde kendini göstermektedir. Bunun açıklaması şudur. Yüce Allah'ın bu alemde var ettiği veya yarattıklarından bazılarını var etmek ve üretmekle görevlendirdiği her tür kendine özgü bir fiil için var edilmiştir. Bu fiil aynı zamanda onun varlık nedenidir. İnsanın varlık nedeni nedir? Buna bakmamız lazım. Şimdi diyor ki her türün bir de var ediliş gayesi vardır diyor. Örneğin yük develeri bizi ve yüklerimizi o zaman için düşünün. Kendi çabamızla ulaşamayacağımız veya çok güç ulaşabileceğimiz yerlere taşımak içindir. Yani varlık gayesi budur devenin. Atlar bizi uçuracak kadar efendim hızlı gitmek içindir. Bıçkı ve keski gibi araçlar kapımızı, penceremizi yapabilmemiz için vardır. Kapı evimizi korumamız için var edilmiştir. İnsana gelelim. İnsana. İnsanın varlık gayesine gelelim. İnsan türüne özgü fiiller şu üç noktada özetlenebilir. Üç nokta. Bir, yeryüzünü imar etmek. Yüce Allah buyurdu ki, orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Hud suresi 61. Yeryüzünün imarında insanın hem kendi hem de başkalarının geçimlerini yoluna koyması söz konusudur. Bu imar sadece dünyevi imar değildir. Manevi açıdan da imardır. Manevi alana kapı aralamak için bir imardan bahsediyoruz. Yoksa gökdelenler dikmek değil. İki, kulluk. Yüce Allah buyurdu ki, cinleri ve insanları yalnız kulluk etmeleri için yarattım. Bu da Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uymasında kendini göstermektedir. Üç, bakın insanın yaratılış gayesindeki üç temel nokta. Yeryüzünü imar, ubudiyet ve ubudet. Üçüncüsü, hilafet. Bu neydi? Sizi yeryüzünde halife kılar da nasıl amel edeceğinize bakar. Araf suresi 129. Bu anlamda birçok ayet daha mevcuttur. Hilafet, şeriat esaslarına dayanarak insanların sevk ve idaresinde ve yeryüzünün ağabeyliğinde olabildiğince Allah'ın koyduğu kurallara, esaslara uymaktır. Ve o hikmete göre, o yeryüzünde bu anlam üzere yaşayabilmektir diye ifade ediyoruz. Ve böylelikle bir noktalı virgül koyuyoruz programımıza efendim ve müsaade istiyoruz aziz dostlar. Ama şunu bilin, inşallah üçüncü diğer programımızda bu esere devam edeceğiz. Çok da kuvvetli noktalar var, onları da sizlerle inşallah paylaşacağız. Efendim gönül dolusu muhabbetler sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.